arkadaşlar.
Merhabalar.
Dijital Pusula'nın 33. bölümünden herkesi selamlıyoruz. Evindeki, evinde kalan, 50-55 gündür evinde olan, bizimle beraber burada bir şeyler öğretmeye çalışan herkese de selam olsun. Bizler de aslında sanırım 5-6 bölümü, son 5-6 bölümü evlerimizden çektik ve Skype üzerinden işte tamamen ekran kaydı yaparak işte fikirlerimizi ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz bu süreç içerisinde.
Zaten ses üzerineydi. Ya podcast'tik. Şimdi videoya döndük biraz daha. Podcast video karışım bir şey oldu şu anda.
Olumlu geri dönüşler de alıyoruz bu konuda. Bir süre böyle devam etmeyi planlıyoruz herhangi bir aksaklık çıkmazsa.
Bize de biraz giyinip süslenmek için bahane oluyor.
Yok şaka bir yana. Evet, gerçekten de insanın eski sosyal alışkanlıklarını yerine getirmesi için hoş bir değişiklik oluyor bizim için de. Bu hafta bizim geçen hafta COVID-19 ve şirketlere ilgilendiren daha çok bir içerik hazırlamıştık, e-book. Ve geçen iki hafta boyunca da onun üzerine yoğunlaştık yaptığımız podcast videolarda. Bu haftada da biz en çok okunan yazılarımızdan birisi YouTube'da kitle oluşturmaydı NetFant'te. Bu yazımızı biraz daha çağımız, günümüze adapte ettik ve aslında COVID-19 sonrası dönemde YouTube kanalı açmak isteyen veya YouTube'da kanalı açtığı zaman nasıl ilerleyeceğini bilemeyen, internette bununla ilgili derli toplu bilgiye ulaşamayan insanlar için böyle derlenmiş ve hani bir araya
kapsamlı bir e-kitap oluşturduk.
Birçok
yorum alıyor o yazımız, tıkanmasının yanı sıra. İşte hani kanalın linkini atıp hani ben ne yapabilirim, artmıyor işte 200'de tıkandım, 500'de tıkandım vesaire diye. Öyle olunca biz de hani böyle bir e-kitap yapmamız iyi olur diye düşündük. Şimdi hazır YouTube tüketimi de yani deli gibi artarken bunu bir de podcast'te de çekelim diye düşündük. Üzerine konuşalım, yeni veriler ekleyelim. Bugün onu konuşacağız.
Yani bir sene öncesine kadar falan açıkçası annemle beraber YouTube'da falan bir şey izleyeceğimi aklımın ucundan geçirmezdim yani. Ama şimdi akıllı TV'lerden vesaire işte ailemizle ya da arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle beraber oturup da televizyondan, YouTube'dan bir şeyler izleyebildiğimiz.
Evet, hakikaten. Ben geçen Adana'ya gittiğimde mesela açtık YouTube'u. Onlar bana işte sevdikleri kanalları izlettiler. Ben onlara birkaç tane böyle sohbet programı falan izliyordum. Onları izlettim. Böyle güzel oldu yani, ilginç bir şekilde ortak noktada buluştuk YouTube'da.
Evet. Ya hem yaşayışımıza hem de kültürümüze inanılmaz derecede adapte oldu çünkü bir taraftan da. Bir taraftan da televizyonun içerik üretmekle ilgili sıkıntılarından iki hafta önceki podcast videomuzda bahsetmiştik. Ufak tefek böyle sıkıntıların da ortaya çıktığını görmeye başlıyoruz. İnsanların televizyonda sadece haber takibi yaptıklarını fark ediyoruz bir taraftan. Ya da işte anlık gelişmeleri takip ediyorlar ama hep eski bölümleri, işte dizilerin, işte ya da atıyorum o filmlerin falan, aslında çürümüş içerikler neredeyse hep geleneksel ortamlar var şu anda. Yani zamanı geçmiş, çürümüş demeyelim de eski nostalji sevenler için güzel olabilir tabii ki ama tüketmek isteyenler için biraz daha dijital ve yeni bir ortam yani YouTube. Belirli bir zaman aralığına yayılan bir süreç YouTube kanalımızın gelişmesi. Biz de bunu yeni çıkarttığımız e-book'ta 30 günlük bir sınırlamayla aktarmaya çalıştık.
30 gün... Bir yol haritası çizmeye çalıştık aslında, 4 haftalık yani. Ödevlere de ayırdık bunu. İşte farklı bölümlere zaten onun üzerinden gideceğiz Umut'la da.
Evet.
Ya bildiğin ders kitabı gibi aslında bir şey oluşturmaya çalıştık YouTube için.
Evet, bir rehber niteliğinde aslında, hani tutorial niteliğinde bir giriş seviyesi bir e-book oldu.
Kitabın linkini de bırakacağız aşağıya, description kısmına. Bunu unutmayalım demiştik.
Evet. Videonun aşağısındaki açıklama kısmında da bunu bu e-book'u indirebileceğiniz linki bulabilirsiniz. Tamamen ücretsiz, en azından bu zamanda ücretsiz olarak sunuyoruz bunu da. Şöyle söyleyebilirim, istersen yavaştan başlayayım Bengüsü ben.
Olur. Önce hani nasıl gideceğimizi anlatalım istersen. Biz 4 ana başlık seçtik. Bu yani e-book'umuzda da, şimdi videomuzda da. Burada markalaşma, topluluk, keşfedilebilirlik ve içerik stratejisi olarak ilerleyeceğiz. Sırayla ilerleyeceğiz zaten Umut'la. Buradan ilk olarak Umut'un markalaşma kısmıyla başlayabiliriz. Kanal markalaşma için neler yapabilir?
Markalaşmayla giriş yapıyoruz. Çünkü aslında en temel kavramlardan biri bu durumda markalaşma oluyor. Burada bazı kavram kargaşaları ortaya çıkıyor insanların kafasında. Markalaşmak sadece işte görsel görünürlüğünüzle veya atıyorum web sitenizle ya da adınızla falan sınırlandırılmış bir kavram değil. İlk önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü burada aslında bir vizyon ve amaç belirlememiz gerekiyor kendimize. Bu YouTube kanalında, YouTube'da bir şeyler üretmeye başlayacaksak eğer. Dolayısıyla iyi bir irdeleme sürecinden geçirmemiz gerekiyor kendi zihnimizdeki bu markalaşma kavramını. İşletmenizin veya sizin aklınızdaki fikirlerin neyi temsil ettiğini ve bunu tüketicinin gözünde nasıl tercüme etmeniz gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Bu tip kavramları yerine oturtmak için çok, yani böyle acele etmeye, kendinizi baskılamaya gerek yok. Bu böyle zaman içerisinde de oturabilir. Çok kısa sürede de oturabilir. Bu tamamen sizinle alakalı bir durum. Fakat temel olarak bu kavramların oturması gerekiyor kafanızda.
Ya bir işe başlarken de, yani sonuçta bir YouTube kanalı da sizin markanız olacağı için orada hani ben neden varım, yani mesela bir içerik bulamıyorsanız işte onun yerine hani o zaman ben yapayım diyorsanız bu olabilir sizin şeyiniz, ya da herhangi bir şey, yani hayatınızı paylaşmak istiyor olabilirsiniz, ne olsun, ne olursa olsun yani bir amaçla başlamanız gerekiyor yola. Burada da işte markalaşma, o yüzden hani ilk adıma aldık bunu, çünkü hani en baştan başlarken bunları oturup düşünmeniz gerekiyor, ben neden buradayım diye.
Evet, ya da şimdi bu diyelim markalaşma aşamasını hallettiniz ve kafanızda gerçekten bu tip kavramları oluşturdunuz. Biz de bundan sonraki süreçte ilk adımlarda daha fazla neler yapılabilir diye düşündük ve sonrasında şöyle eklemeler yaptık. İlk adım kanal simgenizi ve kanal resminizi oluşturmak olacak tabii ki doğal olarak. Çünkü kanalınızın en görünürü, ilk fark edilen nitelikleri bunlar oluyor. Sizin nasıl ki sosyal hayatta bir insanın ilk baktığımız yeri yüzüyse, burada da insanların sizin firmanızın veya kanalınızın bakacağı ilk şey kanalınızın yüzü oluyor. Kanalınızın yüzü de ne demek? Sizin işte o kurumsal kimliğinizi veya sizin varlığınızı akılda kalıcı bir şekilde simgeleyen görseller bütünü aslında, böyle bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada da gene özenli davranmanız gerekiyor. Kendinize iyi bir tasarım ürünü keşfetmeniz veya bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Bunların üzerine ilerlemeniz gerekiyor. Yani bu temel kavramların üzerine ilerlemeniz gerekiyor. Kanal simgenizi ve kanal resminizi belirledikten sonra eklemeniz gereken üç temel şeylerden biri kanal açıklaması. Kanal açıklamasında ilerleyen safhalarda gene bahsedeceğiz. Kanalınızı çok kısa ve öz bir şekilde ama açık bir şekilde anlatan bir metinden bahsediyoruz burada. Diğeri, insanların size ulaşması için bir kurumsal bir e-posta adresiniz. Burayı düzenli bir şekilde ilerleyen süreçlerde, çünkü insanların sizinle kontak kurma isteği veya şirketlerin, diğer firmaların, reklam şirketlerinin sizinle iletişim kurma isteğini ciddiye almanız ve bununla ilgili ciddi bir kanal oluşturmanız gerekiyor. Bunlardan birisi de eski dostumuz e-posta. Web sitenizin linki ve sosyal medya hesaplarınızı da aynı şekilde ve aynı ciddiyetle buraya iliştirmeniz gerekiyor. Bunların hepsi sizin
burada
ne kadar...
Çünkü bölüyorum seni ama şey, yani hep beraber el ele ilerlemesi gereken şeyler olduğu için yani burada yine bağlantıda olmaları gerekiyor. İşte web sitenizdeki dil de, sosyal medya hesaplarınızdaki dil de, YouTube'daki dil de birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Ki zaten büyük ihtimalle YouTube, yani bir firmaysanız eğer, YouTube sizin yani hizmetlerinizi ya da ürünlerinizi satmak için kullandığınız bir araç olduğu için çok doğal bir şekilde web sitenize eklemeniz gerekiyor ona ilk etapta.
Dolayısıyla bunların hepsinin birbirine entegre olmuş hali size kesinlikle ilk baştaki o geçmesi zor kısmı kolay bir şekilde atlatmanızı sağlayacaktır. Üçüncü olarak, yani bütün aslında şimdi markalaşma kavramını oturttuk, kanal simgemizi belirledik, işte ya da atıyorum kanal açıklamamızı falan, hepsini gerçekten bu tip kurallara uygun bir şekilde yerine getirdik. Sonra asıl YouTube'un ön plana çıkmaya başladığı ve yani asıl can alıcı noktalarına gelmeye başlıyoruz bu noktada. Bu ilk başta kanal fragmanı hazırlamanız gerekiyor. Kanal fragmanı ne kadar olmalıdır? 30-60 saniye arası çok önerilen bir süre kanal fragmanı için. 30-60 saniye arasında bir kanal fragmanı oluşturmanız gerekiyor. Kanal fragmanında YouTube'unuzun kanal içeriğinden bahsedebilirsiniz. Markanızı en iyi yansıtacak cümlelere veya işte anlatımlara yer verebilirsiniz kanal fragmanında. Dolayısıyla bu işte aynı şey gibi, sizin kanal simgeniz veya kanal resminiz gibi kanalımızın yüzü olacak bir şey aslında kanal fragmanı. Çünkü bu abone olun ya da olmayın kanalınıza gelen, ziyaret eden herkesin istisnasız görebileceği bir video bu.
Bu şey aşama... de olabilir. Mesela başlangıç aşamasında değil de eğer daha kurulmuş bir düzenden bahsediyorsak markalaşma aşamasında. Mesela sahip olduğunuz serilerden bahsedebilirsiniz. Rakban'da her çarşamba işte saç boyama videosu çekiyoruz. Her cuma işte alışveriş yapıyoruz falan gibi her neyse seriniz. Ondan bahseden bir kısım da olabilir Rakban'da. Yani kullanıcılar sizin kanalınızı takip ederse ne beklemeli içeriği?
Bütün bu kanal fragmanlarını hazırladınız veya işte atıyorum bütün videolarınızı yayınlamaya başladınız, upload ettiniz bütün videolarınızı sırayla. Bütün bunların en son aşamasında, yani markalaşma sürecinin en son aşamasında da kartlardan bahsedebiliriz. Geriye bir tek, çünkü aslında markalaşma sürecinde kartlar kalıyor. Kartlarda nedir? Sizin videolarınızı izleyen insanları web sitenize ya da başka bir değerli kaynağınıza yönlendirebileceğiniz linkler bırakıyorsunuz bu kartların üzerine. Fakat bunu kartların fazla kullanılması da gene izleyiciyi iten bir şey haline geliyor bir süre sonra. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde sağ üst köşede, yani bizim şimdi gene vaka analizlerimiz var e-book'umuzun içerisinde. Orada genelde sağ üst köşede verildiğini görüyoruz kartların. Ve çok videonun görüntüsünü engellemeyecek şekilde yerleşiminin yapıldığını görüyoruz. Burada biraz mütevazi ve düzenli olmak önemli aslında. Çok böyle göze çarpmayan fakat küçük bir öneri niteliği taşıyan kartlar kullanmanız gerekiyor.
Mesela bunu... YouTube 5 tane kart vermeye izin vermiş aslında kart koymaya ama bunu çok önermiyorlar. Ya da koyacaksanız arada belirli hani aralıklarla. Evet aralık olsun aralık diye.
Bunların arasında aralık bırakmanız da hem sizin açınızdan hem de izleyici açısından olumlu bir geri dönüş almanıza sebebiyet veriyor çok büyük oranda. Bunların hepsi deneyimlenmiş ve aslında deneyim sonucunda yazılan şeyler. Burada örnek vaka analizimiz var.
Biz geçebiliriz üstünden.
Markalaşma sürecinde Red Bull'u inceledik e-book'ta. Şirketin markalaşma konusundaki stratejik yaklaşımı, yani Red Bull zaten hali hazırda çok büyük bir firma. Belki böyle bir avantajı olabilir, yeni başlamıyor yani bu sürecin içerisine yeni girmiyor ama.
Markalaşmaya da çok önem veren bir firma.
Evet, kesinlikle çok marka yüzünü çok ön plana çıkaran, işte ya da birçok spor faaliyetiyle işte örneğin reklam faaliyetlerini yürüten bir firma bir taraftan da. Tabii ki içerikleri de aynı oranda ve aynı imajı yansıtması gerekiyor doğal olarak. YouTube'da Red Bull'un kanalına girdiğiniz zaman aslında Red Bull'u hatırlatan her şeyi görmüş oluyorsunuz orada. Kanal simgesinden veya kanal resimlerinden tutun da her şey size Red Bull'un karakterini yansıtan şekilde davranıyor. Size aynı o beklediğiniz içeriği sunuyor. YouTube'a ilk videosunu yüklediğinde sene 2006'ymış Red Bull'un. O günden bu yana da kanal spor, müzik ve eğlence devi olmaya doğru evrilmiş zaten. Kanalın istatistiklerine baktığımız zaman da günde ortalama 3000 yeni abone kazandığını görüyoruz hala. İşte şey, az önce bahsettiğim şey, yani hali hazırda zaten bilindik ve tanıtım açısından çok hani çok fazla avantajı olan bir firma bir taraftan, hani geçmişten getirmiş olduğu niteliklerle. Ama bu şeyle beraber, yani hala bu yükselişin artıyor olması onların YouTube stratejisinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor markalaşma konusunda.
Güncel tutuyorlar demek ki.
Yani çünkü asıl zor olan şey bir şeylere başlamaktan ziyade her projede de olduğu gibi benim de mesela bazı kafamdaki bazı projeler şu eyleme geçmeden sona erdi. Bazı projeler başladı mesela ilk baştaki enerjimizi veya şeyimizi koruyamadık mesela sonrasında söndü. Ya da atıyorum bazı projelerde hiç beklemediğim kadar uzun gitti ya da hani tamamen dinamik, yani o dinamiği korumaktan geçiyor yani.
Evet.
Yani aynı birçok işte olduğu gibi YouTube'da da kurduğunuz kanalın dinamiklerini korumanız ve stratejik olarak uzun vadeli planlar yapmanız gerekiyor.
Bunlardan da bahsedeceğiz zaten ileride.
Evet, genel işte birazcık tasarım devreye giriyor. O yüzden biraz daha konuşmaya devam edeceğim. Tasarımda bir ortak dil oluşturmanız gerektiğini zaten söylemiştik. Burada thumbnail'lar devreye giriyor. Özel thumbnail'lar kullanmanız gerekiyor videonuzun daha ön plana çıkması için. Thumbnail'lar nedir? Kısaca anlatmamız gerekirse eğer.
Küçük resim diye Türkçe'ye çevriliyor ama çok...
YouTube'da ilk karşılaştığınız şey o videonun thumbnail'ı oluyor aslında. Sağdaki frame'de ya da o akış frame'inde gördüğümüz videonun küçük tanımlayıcı resmi. O videonun thumbnail'ı oluyor. Şöyle örnekler var. Kontrastı yüksek işte başlıkların olduğu ya da o büyük kafaların olduğu şeyler var yani ilgi çekmek için. O thumbnail'larda kullanılan mesela taktikler Türkiye'deki YouTube'da ve aslında dünyada da genel olarak YouTube'da bu şekilde kullanılıyor thumbnail'lar. Başlığın büyük bir şekilde yer aldığı, bir taraftan da işte o videonun içeriğindeki insanların veya kişilerin, ön plana çıkan kişilerin olduğu, anlatımların olduğu bir küçük resim diyebiliriz.
Çünkü metin yazmak için çok küçük bir şey var. Sınırlı bir alanımız var daha doğrusu. Sanırım 100 karakterli başlık ama zaten sağ tarafta görünürken çok daha azı görünüyor. 100 karakterin tamamı da görünmüyor. Öyle
Evet.
olunca görselin üzerine metin yazmak yani ayrı bir fırsat oluyor bizim için.
Evet, yani sizin aslında izlenme şansınızı daha da çok arttırabilir veya dikkat çekme şansınızı da bu noktada arttırabilir. Dediğim gibi burada tasarım devreye giriyor tamamen birazcık da. Orada tasarımın başarısı da çok önemli. Red Bull'da da gene çok mühim bir meselede bu konuda şey olduklarını görüyoruz. Dikkatli davrandıklarını ve çok belirleyici, kullanıcıyı inanılmaz derecede yönlendirmeye müsait şeyleri var. Thumbnail tercihleri var. Bir taraftan gene örneklerini de bırakacağım buraya. Görüntüde görebilirler.
Burada
Şöyle.
mesela bir veri vardı kitapta iyi performans gösteren videoların %90'ında özel thumbnail kullanılıyor diye. Yani YouTube size aslında bir öneri yapıyor videoyu yüklediğiniz zaman. Üç tane dediği gibi hani kontrastı yüksek görselleri seçiyor. Hani bunlardan birini thumbnail yapabilirsin diye. Ama hani özel olarak thumbnail de yükleyebiliyoruz ve yüklediğimiz zaman daha iyi bir performans gösterdiğini gösteriyor veriler.
Red Bull'da gene kartları gayet mütevazi ve kullanıcıyı hani çok izleyiciyi çok rahatsız etmeden kullanmış birçok kartı. Videonun ilk birkaç saniyesinden sonra ortaya çıkıyor bu kart. İlgisini kaybeden izleyicileri kaybetmeden başka bir yere yönlendirmek için de fırsat sağlıyor aynı zamanda.
Daha fazla Red Bull izleyin gibi bir karttı sanırım. Zaten buraya ekleyeceğiz büyük ihtimalle onu ama
Evet.
orada zaten şeyden bahsetmiştik el kitapta da. Hani mesela ilk birkaç saniyede kaybetti ilgisini izleyicinin. Orada mesela işte başka videoları izle diyerek onu yine kendisinde tutmayı başarıyor kart ile.
Burada gene aslında dikkat çekmeye çalıştığımız noktalardan biri de marka filigranı. Marka filigranınızın da abone olma seçeneğini ortaya çıkaran bir renkte olması gerekiyor. Örneğin burada gene bir uzman önerisi var. E-book'unuzda da okuyabilirler. Backlinko'nun kurucusu Brian Dean'in beyaz bir abone düğmesi ile kırmızı abone düğmesi arasında %69'luk bir artış gözlemlediğini söylemiş abone
Evet,
olma.
önce beyaz devam ediyor, sonra kırmızıya çevirdiği zaman %69 artış görüyor.
Evet, gene aynı şekilde kanal fragmanında da aynı başarıda ve aynı istikrarda olduğunu görüyoruz Red Bull'un da. Aynı.
İkinci haftada topluluk yaratmaktan bahsediyoruz. Burada yani yalnızca işte paylaşımları yapıp hani doğaya salmaktansa biraz daha işte izleyicinin kitlenizi biraz daha böyle community hissi yaratmak, topluluk yaratmaktan bahsedeceğiz burada. Burada çünkü hani takipçi kitleniz neyi seviyor ya da hedef kitleniz neyi görmek istiyor bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyor olmanız gerekiyor. Çünkü başarıyı bu belirliyor özünde. Burada tabii ki yine sadık abone kazanımı biraz uzun bir süreç. Yani bir anda olan bir şey değil. Belki bir videonuzu görüyor, bir dahakini görüyor, belki bir dahakinde abone oluyor. Ama burada yapabileceğiniz bazı şeyler var. Mesela bunlardan ilki bir paylaşım programı da taahhüt etmek diye geçiyor. Burada mesela genellikle her hafta paylaşım yapıyor benim takip ettiğim YouTube kanalları. Yani minimum her hafta hatta diyebilirim artık. Burada eğer daha da büyük bir kanalınız varsa bir marka olarak mesela her hafta aynı günde belli serilere yer verebilirsiniz. Burada örneklendireceğiz bunu zaten ileride. Burada mesela işte vlog, eğitici içerik, soru cevap gibi farklı formatlarınız varsa ya da işte atıyorum beyaz eşya markasıysanız hani farklı farklı başlıklarda işte birinde bulaşık makinesiyle ilgili, bulaşıkla ilgili bir şeye yer verip diğerinde işte başka bir şeye yer veriyorsanız mesela İşte pazartesileri bir seriye, salı günü bir seriye yer verip bunu bir de takipçi kitlenize duyurabilirsiniz. Böylece onlarda da biraz daha böyle çünkü televizyona alıştığımız için sanırım bu onu takip eden bir deneyim gibi geliyor bana. Böyle bir şeylerin seri olması, bir şeylerin her hafta işte aynı gün, aynı saatte yayınlanıyor olması biraz daha kullanıcı deneyimine alışık, daha uygun bir şey oluyor. Bu yüzden burada bu programı taahhüt edip buna uymamız gerekiyor sadık abone kazanımı için. İkinci adımda da insanlardan abone olmalarını istemek diye geçiyor ikinci adımımız. Burada zaten call to action'ların, harekete geçirici cümlelerin, yani pazarlamadaki öneminden artık bahsetmiyoruz herkes bildiği için. Burada çünkü şey oluyor, yani bir kullanıcıya ne yapmasını istediğinizi söylerseniz o hareketi yapmaya o kadar daha meyilli oluyor. Tabii bunu yapmak için best practice'leri takip etmek gerekiyor. Mesela yani sürekli abone ol diyerek, yani artık izleyiciyi taciz etme seviyesinde değil de daha böyle naif bir şekilde yapıyor olmanız gerekiyor bunu. Burada mesela birkaç seçenek var. Bunu da yine test ederek belirleyebilirsiniz, yani hangisinin daha iyi yanıt verdiğini. Mesela videonun başına ekleyebilirsiniz bunu. Bu sayede insanların dikkati dağılmadan, hani videoya daha başlarken hemen aşağıdan abone ola basıp devam edebilir. Ya da videonun sonuna ekleyebilirsiniz. Ya yani sonuna kadar gelmiş insan artık hani sizinle bir bağ kurmuş olduğu için oradan sonra abone olma ihtimali daha yüksek olabilir. Ben bir de geçen gün izlediğim bir videoda bir şeye denk geldim. Orada da mesela video birkaç bölümden oluşuyor. Sanırım böyle dizi eleştirisi gibi bir video izliyordum yine. Onda mesela işte ilk bölümü bitiriyor. Ondan sonra diyor ki işte hani selam, tekrar ben işte abone olmayı düşünür müsünüz gibi orada mesela söylüyor. Hani bu biraz kullanıcı deneyiminin ortasında olan bir şey olduğu için biraz riskli bir şey. Ama dediğimiz gibi denenebilir diye düşünüyoruz. Yani bir videonuzda başarı, bir videonuzda sona koyarsınız. Sonra hangisinden daha fazla abone olduklarını takip ederek ona göre devam ettirebilirsiniz.
Ya işte gene burada aslında birazcık toplumu ve hedef kitleyi iyi değerlendirmek gerekiyor.
Evet.
İşte hedef kitleniz abes şeylerden hoşlanıyordur örneğin. Abes bir şekilde amuda kalkıp abone olmalarını isteyebilirsiniz ve bu tutabilir yani. Fakat çok ciddi bir içerik üretiyorsunuzdur veya hedef kitleniz çok ciddi bir niteliktedir örneğin. Çıkıp da amuda kalkarak onlardan abone olmalarını istediğiniz zaman muhtemelen karşılığında bir dislike alırsınız yani. Dolayısıyla burada iyi bir yani iyi bir kendinizi bu noktada iyi yönlendirmeniz gerekiyor. Hedef kitle gene hedef kitle analizine çok aslında bağlı kalarak davranmalısınız diyebilirim.
Burada üçüncü adımda stratejik olarak bölümleri konumlandırmaktan geçiyor. Burada yani kanalın düzenini özelleştirmekten bahsediyoruz. Burada mesela yine analizlerinize bakarak kanalınıza en çok abone kazandıran içerikleri sayfayı, hani kullanıcı ilk ana sayfayı ziyaret ettiğinde göreceği şekilde yerleştirebilirsiniz. Ya da en çok sevilen serinizi mesela yine ana sayfaya koyabilirsiniz. Burada YouTube bayağı seçenek sunuyor kanalın düzenini özelleştirmek için. O yüzden burada biraz yine biraz kurcalamak, biraz değiştirmek gerekiyor.
Bu arada yine internetteki blog yazımızda da bahsettiğim bir şey vardı bu lider videolarla ilgili olarak. Bu lider videonuzu daha sonra stratejik amaçlarla veya hedefler doğrultusunda da kullanabilirsiniz. Onu da dipnot olarak belirtelim. O
Nasıl
hedef
kullanabilirler mesela?
ya örneğin bir lider video o kanalın en çok izlenen videosudur, tamam mı? Ve izlenmesinin muhakkak bir sebebi vardır yani. Ya hedefinizi çok doğru okumuşsunuzdur ya işte orada gerçekten çok nitelikli bir içerik oluşturmuşsunuzdur. Bu dönüp izlenme oranının artıyor olması bu videonun aslında o videonun ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor sizin için. Bu lider videonuz kendi kendine doğal ve organik bir şekilde oluştuğu için bir taraftan da ayrıca böyle bir kıymeti var. Yani organik bir şekilde ortaya çıkmasının da ayrıca bir kıymeti var. Bunların üzerinden yani buradaki çıkarımlarla, bu lider videodan yapacağınız çıkarımlar ve analizlerle devamında bir çalma listesi oluşturabilirsiniz. Yani oynatma listenizi bu lider videonun üzerine kurgulayabilirsiniz. Sonraki içeriğini de bu videodan esinlenerek çıkarabilirsiniz örneğin. Daha detaylandırabilirsiniz buradaki konuları. Çünkü bu sizin en reaksiyon alan videonuz aslında. Aynı zamanda Türkiye'deki kanallarda da aslında evrensel olarak dünyadaki birçok kanalda da takip ettiğim kadarıyla lider videolar çoğu zaman kanal fragmanı olarak da belirleniyorlar daha sonra. Yani kanalınıza abone olan olmayan herkesin görebileceği tek şey fragmanınız sizin. O fragmanı zaten kanalınıza uğrayan herkes görebiliyor. Dolayısıyla hani oranın daha bilgilendirici bir içeriği olması gerektiğini düşünüyorum aslında ben. Ama tabii ki
Bir de
şahsi
çok kısa bir
görüşüm.
dikkat süresinden bahsediyoruz bir şey ana sayfa ziyaret edildiği zaman. Evet. Ama genellikle YouTube'da iyi performans gösteren videolar biraz daha uzun oluyor. Yani 30-60 saniyeden daha uzun oluyor genellikle.
Evet,
öyle olunca çok uygun olmayabilir o formata.
Bu bahsettiğim gibi trikler içinde gene YouTube'da kitle oluşturma adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz. Bu da gene bu bahsettiğim şekilde ufak triklerden oluşuyor aslında burası. Biraz daha böyle küçük detaylardan bahsediyoruz burada. Aslında hatta e-book'umuzu indirmeden önce o blog yazısını okumak daha akılda kalıcı bir e-book tüketimi sağlayabilir size.
Şimdi blog yazısını Umut yazdı. O yüzden kendi yazısının reklamını yapıyor diyebilir miyiz?
Ya güncelledim ben o yazıyı biraz daha
sadece. bu topluluk kısmında şimdi örnek vaka analizinden ilerleyebiliriz. Burada Refinery29 diye bir YouTube kanalından bahsediliyor. Bu ben çok takip ettiğim kanal değil ama sanırım böyle BuzzFeed gibi, o ne diyor gibi bir site bahsettiğimiz kanal. Hani onun kanalı. Burası da mesela günlük 2000 ortalama takipçi kazanan bir kanal. Refinery29. burada da işte bir community hissi oluşturulmuş olan bir kanal olduğu için, bunu başarılı yapan bir kanal olduğu için bunu örnek aldık. Burada ilk olarak düzenli olarak paylaşım yapmaktan bahsediyoruz. Hatta burada buraya bir fotoğrafını da koyarız. Bunu bir de tüketicilere, yani izleyicilere duyurmaktan bahsediliyor. Burada mesela işte her pazartesi mesela sabahında yayınlıyorsanız bunu tüketicilere söyleyerek orada bir kullanıcı alışkanlığı oluşturabiliyorsunuz. Daha böyle beklemeye başlıyor insanlar öyle olunca. Biraz daha commitment oluyor onu söylediğiniz zaman. Daha sonra harekete geçirici mesajdan bahsediliyor. Burada mesela ilk birkaç saniyesinde videoyu çeken sunucu kanala abone olmalarını söylüyor izleyicilere. Burada mesela büyük ihtimalle kanal bunun testini yapmış çünkü uzunca süredir yayın yapan bir kanal. Bu mesela başına koymanın daha iyi olduğunu karar vermiş kendi hedef kitlesinde. Dediğimiz gibi bu değişebilir kitleden kitleye. Bir de mesela burada bir öneri verdik. Bir kanal topluluk hissi oluşturmak için abonelerine bir isim verebilir. Yani onlara hitap etmek için bir şey seçebilir diye söyledik. Mesela bu da bir öneri olabilir kanalı olanlara. Burada bir de stratejik olarak yerleştirilmiş bölümlerden bahsediyoruz. Kanalın düzenini özelleştirmekten. Burada da yine bu kanalın en çok izlenen videolarını, ya best of hatta diye koymuş ana sayfasına. O şekilde hani kullanıcıların bulmasını kolaylaştıracak. İlk ziyaret ettiklerinde hani biz buyuz diyecek içeriklerini ana sayfaya koyduklarını görüyoruz. Şimdi de keşfedilebilirliğe geçebiliriz. Üçüncü haftaya. Bu arada hafta diye bahsetmemizin sebebi e-book'tan yine geliyor. Burada hani ilk haftayı işte markalaşmaya adadık. Hani 30 günlük bir yol haritası verdiğimiz için ilk hafta ise markalaşma diyoruz, anlatıyoruz, vaka analizini anlatıyoruz. Ondan sonra da bir ev ödevi veriyoruz e-kitapta. Öyle olunca hani hafta hafta gidip sonunda hani 30 gün sonra artık hani etkisini görüyor oluyorsunuz. O yüzden hafta hafta anlattık.
Üçüncü haftada da keşfedilebilirlik üzerine durmanız gerekiyor. Bir dakikada 500 saatin üzerinde videonun yüklendiği bir platform YouTube. Dolayısıyla keşfedilebilirliğinizi arttırmak için de YouTube'un bazı kategorizasyon sıralama sistemi var. Bunun işte videolarınızın başlık, açıklama ve video içeriğinin görüntüleyenlerin sorgularıyla ne kadar iyi eşleştiği aslında temel mesele burada. Keşfedilebilirliğinizi arttıran en temel öğeler videolarınızın ne kadar içeriğe uygun olduğu, başlığı ne kadar anlattığıyla alakalı. Dolayısıyla burada da keşfedilebilirlik eşittir uyumluluk ve doğru bir şekilde açıklanmış, doğru bir şekilde anlatılmış bir başlıktan geçtiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla izleyenlerinizi de sinirlendirmeden... onların da antipatisini toplamadan aslında bunu yap. Zaten en doğal ve en güzel yolu bu yani içerik üreticisi olmanın. Dolayısıyla keşfedilebilmeniz için de uzun süreli katılımı teşvik edebilmeniz için de bu şekilde bir temel böyle bir kavramı temel almanız gerekiyor. Videolarınızı aramalar için nasıl optimize edebilirsiniz diye bir bölüm ayırdık e-book'ta gene. Bunun da görüntüsünü ekleyelim. Video başlıkları birinci aşamada video başlıklarından bahsedeceğiz. Burada 60 karakter civarında olan başlıklar göründüğü yerlerin hiçbirinde bölünmediği için iyi performans gösteriyorlar. Az önce de thumbnail mevzusunda bahsettiğimiz gibi işte hani çok örneğin çok uzun hani çok uzun bir başlığın belli bir kısmı o frame'de veya akışta gözüküyor. O yüzden de thumbnail'da anlatmaya ihtiyacı duyuyorduk hatta. Bir taraftan da siz bir videonuzun başlığını kısa tutarsanız zaten hali hazırda aslında en başarılı sıralama ulaşmış olabilirsiniz yani bunu. İkinci sırada video başlığından sonra ikinci sırada video açıklaması geliyor. Video açıklamanızın da gene aynı şekilde uyumluluğu koruyan, işte insanların sizin videonuzda ne bulacağını kısaca bir anlatan ya da işte sizinle iletişim kurabileceği bilgileri barındıran işte bir açıklama metninizin olması.
Buralar için ayrıca anahtar kelime analizi de yapabilirsiniz. Yani direkt Google anahtar kelime bulma yazıp baktıktan sonra hani o hedeflediğiniz konudaki önemli anahtar kelimelere bakabilirsiniz. Keşfedilebilirliğinizi arttırmak için. Bir de burada bir sınır vardı video açıklamasında. Bir yere kadar gösteriyor, bir yerden sonrasında devamını gör demezsen göremiyorsun kullanıcı olarak. Öyle olunca hani en önemli kısımları yukarıya, yani uzun bir şey yapacaksanız ilk kısımlarına yazmanız gerekiyor ki ziyaret eden, yani videoya kadar gelmiş bir insan sırf hani orayı göremediği için çıkmasın.
Evet. Üçüncü sırada da kanal etiketleri var Bengisu. Kanal etiketleri de gene uyumluluk temelli. Uyumlu yani videonuzu anlatan içerikler, videonuzu anlatan etiketleri barındırması gerekiyor gene bu noktada. Hem genel hem de long tail anahtar kelimelere dengeli bir şekilde yer vermeye çalışın bu noktada. Dördüncü aşamada kategori var.
Dördüncü olarak.
Videoyu ekledikten sonra YouTube videonun kategorisini belirlemenize izin veriyor. Video kategorileri benzer videoların gruplandırılmasında kullanılıyor. Bu da ne demek? İşte siz işte bu çalma listelerini örneğin oluştururken bu aynı yani benzer içerikleri birbiriyle uyumlu videoları bir araya getirmiş oluyorsunuz ve kullanıcı inanılmaz yönlendirici bir noktaya da bulabiliyorsunuz bu noktada kendinizi.
Başka bir detay oluyor yani nasıl yapılır videolarında mesela hani kullanıcının bunu bu şekilde aradığı niyeti bu böyle bir niyete sahip olduğunu anlarsa YouTube bu şekilde etiketlenmiş bu şekilde kategorisi belirlenmiş bir videoyu göstermeye daha meyilli oluyor.
SRT dosyaları demişiz. Bu SRT dosyaları 5. aşaması oluyor optimizasyonun. Bu da ne demek? Altyazı dosyalarının olması da sizin videonuzu yine aramalarda üst seviyeye çıkarıyor. Çünkü siz ekstradan bir de
metin eklemiş oluyorsunuz.
Multilingual yani nasıl söylenir ona? Birçok dile hitap eden bir içerik oluşturmuş oluyorsunuz aslında örneğin. Veya işitme engelliler için bir içerik oluşturmuş oluyorsunuz.
Bir de şeylerden mesela YouTube'da değil de hani daha çok mesela Facebook'ta video paylaşmak ile ilgili bir şey benim aklıma geldi. Orada mesela Facebook'ta video paylaşacağınız zaman kesinlikle altyazı ekleyin gibi görmüştüm ben. Çünkü hani Facebook'taki videoların bir kısmı, şimdi oranı hatırlamıyorum, sesi açık olmayan şekilde izleniyor. Öyle olduğu için altyazılar büyük önem kazanıyor diye. Ve ben de hani hakikaten bu deneyimi kendimde olduğunu fark etmiştim bir süre sonra. Yani böyle sayfada kaydırırken mesela görüyorum altyazıyı. Çünkü dikkatimi çekmek için bir fırsatı daha oluyor. Yalnızca görüntü değil, o altyazıda hani ne olduğunu anladığım için. O yüzden böyle bir şeyden de bahsediliyor.
Burada gene 6. sırada da video thumbnail'larından bahsettik. Yani thumbnail'ların gene uyumluluğu ve boyutlarının işte aynı YouTube'un istediği içeriklere ve boyutlara olması gerekiyor.
Kullanıcı aradığını başlığımızda değil, thumbnail'de de bulabiliyor mesela. Evet. Onun için de bir fırsat.
Yani gene markalaşma sürecindeki thumbnail tercihleriyle de bağlantılı bir madde bu. Böylece 6 maddede optimizasyonun temellerini atmış oluyorsunuz. Kendinizi keşfedilebilirliğin kollarına bırakıyorsunuz ondan sonra da. Burada gene örnek vaka analizimizde Brian Dean'in kanalı var. Burada gene kendisinin bütün bu kurallara uyarak hazırladığı görselleri e-book'umuzda bulabilirsiniz. Burada daha detaylı anlattık zaten gene e-book'tan yola çıkarak.
Son haftada da içerik stratejisine geçiyor konumuz. Yani şimdi markalaşmayı söyledik. Markalaşma hani bir marka olarak başlama, nasıl neler paylaşacağım, hedef kitlem kim diye başlamak. Ondan sonra bir community yaratmak, bir topluluk yaratmaktan bahsettik. Sonra videolarınızın keşfedilmesini sağladık. Şimdi de hani kullanıcılar geldiğinde değer verecekleri bir içerik bulmaları lazım. Şimdi bu aşamaya geldik. Burada da şimdiye kadar yarattığınız içeriklerin analizini yapıp ona göre yeni içerikler üretmekten bahsedeceğiz şimdi. Zaten YouTube çok fazla veri sunuyor bu konuda. O yüzden biraz yani analitik kısmına girdikten sonra bunları rahatça fark edebiliyorsunuz. Burada mesela YouTube kanalında içerik denetimi nasıl yapılır diye baktığımız zaman ilk olarak izleyici kitlenin analizinden bahsediyoruz. Şimdi burada bütün kanallar hani çok seçenekte, çok farklı kanallar olduğu için YouTube'da herkese uyan tek bir şey yok. O yüzden burada işte saat 5'te paylaşın, işte şunu yapın, şöyle yapın, şöyle olur gibi hani çok belirli adımları söyleyemiyoruz burada. Ama size ne yapmanız gerektiğini ve bu adımları nasıl bulmanız gerektiğinden bahsedebiliyoruz. Buradaki ilk adım da izleyici kitlenin analizi dediğimiz gibi. Burada demografik rapora bakıp sizin hedef kitleniz ne? Buna bakabilirsiniz. Mesela işte sizin markanızın hedef kitlesi 40 yaş üstü erkeklerdir. Ama kanalınızı daha çok böyle ergen kızlar takip ediyordur mesela. Orada hani biz ne yapıyoruz? Yani nerede sıkıntı yaptık? Niye bu hedef kitle bizi buldu? Ve biz kendi hedef kitlemize dönmek için neler yapabiliriz diye durup düşünmek gerekiyor. İkinci olarak da etkileşim analizinden bahsettik. Burada da hangi içeriğinize hedef kitlenizin daha iyi yanıt verdiğini görmeniz gerekiyor. Hangisi daha çok paylaşılmış, hangisi daha çok beğenilmiş, hangisinde izleyiciler daha uzun süre kalmış. Bundan da bahsedeceğiz zaten 3. maddede. Bunlara bakmanız gerekiyor. Burada mesela içeriğin konusu ve uzunluk olarak da bakabilirsiniz. Yani içeriğin sadece konusu olarak değil, işte A konusu B konusu olarak kıyaslama değil. Mesela belki de 15 dakikalık bir videonuz 3 dakikalık bir videonuzdan daha çok izleniyor. Ya da tam tersi, kullanıcılar daha böyle hap bilgiler arıyordur belki de. Ona göre bakıp yine aynı şekilde izleyicilerinizin istediği türde içerikler üretmeniz gerekiyor. Son olarak da izleyiciyi elde tutma analizinden bahsediyoruz. Burada da hangi içeriklerinizin daha uzun izlenme süresine sahip olduğuna ve hangilerini yani kullanıcıyı daha uzun süre dikkatini tutabildiğine bakmanız gerekiyor. Burada mesela hangilerini daha çok abone olmaya yönlendirdiğine de bakabilirsiniz. Hangi videonuzdan sonra daha fazla kullanıcının abone olduğuna bakarak o analizlerden sonra o içeriğe benzer, o içeriğin uzunluğu, içeriğin konusu, belki konuğunuz vardır ya da tek başınıza olan videolar daha çok izleniyordur. Onlara bakarak yeni içerikleri oluşturmanız gerekiyor. Burada da biz mesela General Electric'in bir şeyinden bahsediyoruz. Çok niş bir alan olmasına rağmen bu aslında çok hani bir de markaları takip ettirmek bir insanı takip etmekten daha zor oluyor genelde. Ama bu kanalında her gün yaklaşık 100 abone ve 30 bin görüntülenmeye sahip olduğunu söyledik biz burada. Burada yıllar boyunca süren bir çalışma var General Electric'in. Partnerlikleri var. Daha sonra YouTube'daki videolarının optimizasyonunu yapmışlar. Onlardan bahsediyoruz. Bunu da yine dediğimiz gibi e-kitabımızdan izleyebilirler. İnceleyebilirler.
Evet.
Bitiriyoruz.
Böylelikle 4 haftalık bir süreçte YouTube'da aslında hemen hemen neler yapabileceğinizi ve hedeflemeniz gereken noktaları ana başlıklar çerçevesinde anlatmaya çalıştık Bengisu'yla. Umarız faydalı olabilmişizdir. Özellikle böyle bir süreçte bütün izleyen ve dinleyen herkese teşekkür eder. Sağlıklı ve mutlu günler.
Görüşmek üzere.